Ayrım 6, sayfa 57. O gece kardeşini kendi elleriyle odasına götürüp yatağına yatırdıktan birkaç saat sonra başlamış genç kadının sancıları. Sabaha karşı, vaktinden çok önce, daha 7. ayın içindeyken doğan bebeğini ölür mü kalır mı bilmeden yüreği ağzında korkularla kucağına almış. Bebeği görmeye gelenlerin kapı ağızlarından taşan fısıltıları, ürkek ve sessiz yazıklanmaları çalınmış İsmigül'ün kulağına. 7 aylık bebek, mümkün yok, yaşamaz demişler. Hiçbirini aldırmadan can havliyle korkularının önüne dikilmiş ipekler, pamuklar arasında kuş sütüyle beslediği bebeğinin başından bir an olsun ayrılmadan sabah akşam Allah'a dua etmiş. Allah'ım onu benden alma. Yapamam, ondan vazgeçemem. İsmigül'ün duaları gidip yerini bulmuş sanki. Babası bir türlü varıp gelmediği için isimsiz kalan bebeği 2 haftanın içinde gün güne toparlanmış. Nihayet yavaş yavaş ele gelmeye başlamış. Ölseydi ölürdü şimdiye. İçini ferah tut gayrı. Görecek günü varmış besbelli demiş Asiye kadın. O sevinçli telaş arasında konağın gecesi gündüzüne karışmışken bir gün yaz ortasında göz gözü görmeyen sisli bir sabahta uyanmış mühürdar sahilleri. İlkin günü ağarmadan bağı bostanını sulamak için gül civanı kuyunun başına götüren Seyis Ali görmüş Gülnihal'i. Üzerinde menekşe rengi elbisesiyle sisin içinde çınar ağacının dalından aşağı ilk sabahın mor hareli gölgelerinden biri gibi ağır ağır sallanır dururmuş. Sanki sözleşmiş gelircesine bahçenin bütün adet böcekleri o mor hareli gölgenin içinde toplanmışlar da ezeli ve ebedi bir ağıt olup dökülmüşler gecenin üzerine. Ne bu? Işığın gölgeye sitemi mi? Ah niye? Kirpiklerini aralamaya bile takat yokken ne zaman nasıl kalkmış da yerinden? O sisin pusun içinde nasıl bulmuş yolunu? Varmış çınarın dibine. Gülnihal, ah niye kıydın canına? Niye? Bir varmış bir yokmuş. Bir gülmüş, bir gölge. Hayatla ölüm arasında sıkışıp kalan canlardan bir canmış işte. Gülcivan kırmış zincirlerini, o dakika kurtulmuş Seyis'in elinden, koşup varmış çınarın başına. Genç kızın kocaman açılmış zümrüt yeşili gözleri, sadece 15 yılını görebildiği bu yalan dünyanın alacakaranlığında yitip gitmişken, çınarın dalından aşağı salınan o incecik, nazlı bedenin etrafında deliler gibi dönmeye başlamış. Sağa sola çarpa çarpa, yıkarak devirerek, başını oradan oraya vura vura dönmüş, dönmüş, dönmüş. Gülnihal! İsmigül, Seyis Ali'nin konağı zangır zangır titreten sesini uyanıp da bir telaş aşağıya, bahçeye indiğinde, Asiye kadın, Mahmut Ağa, Necati Usta, halayıklar herkes oradaymış. Yüzler duvar gibi bembeyaz, ortalık feryat figan. Kalabalığın sesinden ve bütün mühürdar sahillerini ayağa kaldıran martıların çığlıklarından ürken Gülcivan, her yanı kan revan içinde kapıları duvarları aşıp rüzgar gibi uçarak kendini konağın dışına atmış. Ah hatırıma geldikçe hala içim yanar. Bağırdım, çağırdım, kendimi yerden yere attım ama ne fayda. Gitti gider Nazlı Gülüm, güzel kardeşim gitti gider. Seyis Ali ile Mahmut Ağa, Gülnihal'i Nazi'nin bir mor menekşeyi dalından koparır gibi yavaşça çınarın dalından alıp içeri taşımışlar. Genç kızın cansız bedeni Mahmut Ağa'nın kucağında son kez eve girerken üst katta İsmigül'ün bebeği bütün konuğu inleterek katıla katıla içli içli ağlamaya başlamış. Ağlamak ne ki? Ağlamak. Halayıklardan biri telaşla yukarı koşturmuş. Asiye kadınla diğeri de Mevta'yı son yolcunu hazırlamak için mutfağa. İsmigül o kısacık boşlukta bir an için kardeşinin ölü bedeniyle yalnız kalmış. Yüzüne bakmaya kıyamamış da sessizce uzanıp elini eline almış. Gülnihal'in mini mini narin elleri. Genç kızın o pamuklardan daha yumuşak, pamuklardan daha beyaz eli ellerinin arasında başı öne düşmüş bir vakit orada öyle sessiz hıçkırıklarla sarsılarak ağlatmış. Affet beni, affet Gülnihal'im, sözümü tutamadım, sana sahip çıkamadım, affet. Neden sonra Asiye kadının sesiyle kendine gelmiş. Az biraz gelseniz İsmigül Hanım. Mutfağa gidip de halayıkların kıyı bucak hıçkırıkları gözyaşları arasında tezgahın üzerine sıra sıra dizili güllü muhallebi tabaklarını görünce şaşırıp kalmış İsmigül. Hepten soğumamışlar daha. Birkaç saat önce yapmış olmalı. Hayret, tıkırtısını bile duymadık. Kirli tabak bakımından yok. Bir lokma yiyemeden gitti yavrucak. Bak hepsinin üzerine tek tek gül yapraklarını koymayı bile ihmal etmemiş diye mırıldanmış Asiye kadın. Bütün yüzünü örten derin bir ıstırabın arasından. İsmigül'ün yanağından aşağı yol olmuş inmiş gözyaşları. Çenesinin ucundan kurtulan bir damla kimseler görmeden kendisiyle bile fark etmeden gidip muhallebinin tam ortasındaki gül yaprağının şerbetine karışmış. Aynı gün ikindiden sonra yavaş yavaş dağılmaya yüz tutan sisin içinde ağıtlar, iniltiler, çığlıklar, bağırışlar... Gözyaşları arasında toprağa vermişler Gülnihal'i. herkeslerin suretini ancak peri masallarına yakıştırdığı o güzeller güzeli, Tazi'nin vakitsiz ve hazin ölümü cümle modada günlerce evden eve, kapıdan kapıya konuşulup durmuş. Günnihal kızın rüzgarlı bir gecenin zifiri karanlığında başlayıp buğulu bir sabahla son bulan kısacık hikayesi. Yahudisinden İngilizine, İtalyanına, Fransızına, Rumundan Türküne, Ermenisine yıllarca herkesin kendi dilinde, kendi sesi, kendi kelimeleri, kendi müziğiyle anlattığı kederli, menekşe rengi bir mani olmuş. O gün cenaze camiden çıkarılıp da eller üzerine mezarlığa doğru yol alırken cemaatin içindekiler uzaktan kafileyi takip eden her yanı yara bere içinde bir kırat görmüşler. Hala yer yer kalkmamış sis bulutları arasında bir büyük felaket haberiyle şehri ayağa kaldıran siren sesleri misali durup durup acı acı kişneyen bir kırat. Cemaatten bir iki kişi yanına gitmeye yeltenmiş ama kimseleri yaklaştırmamış yanına. Yaklaştırmamış ya, kafilenin peşini de yolun sonuna dek inatla bırakmamış. Haydarpaşa garına yaklaştıklarında uzaktan gelen bando müzika sesleri arasında büyük bir kalabalığa karışmışlar. Az sonra çayıra yayılan askerden öğrenmişler işin aslını. Padişahımız Efendimiz Abdülhamit Han'ın erkanı yeni gar binasının hizmete açılışını şereflendirmekte. Çayırın kıyısına dere ağzına birikmiş bu muhteşem binanın haşmeti silüetini ve şaşalı hizmete açılış merasimini seyreden ahalinin arasında aralarından geçip giden cenazeyle ilgili lakırdılar bir anda kulaktan kulağa dalga dalga yayılmış. Yazık, daha 15'inde tazecik bir kızmış, çınarın dalına asmış kendini. Bir kürek, bir kürek daha, bir daha. Günnihal'in üzeri yavaş yavaş toprakla örtülürken Gülcivan hep oradaymış. Orada, kalabalığın az uzağında. Bir daha da o mezarlıktan hiç ayrılmamış. Mezarlık müdavimleriyle ziyaretçileri o günden sonra Karacaahmet'te peyda olan bu sahipsiz ve yabani ata zaman içinde alışmışlar. Seneler geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylememişler. Atın adı sanı çarçabuk unutulmuş da her fırsatta gidip başını beklediği mezar taşının adıyla anılır olmuş. Gülnihal'in atı. Hain bir yalan olmuş. Garın iskeleye bakan ön yüzü hepten susmuş, griye meyleden siyah beyaz bir geceye saklamıştı kendini. Ama Kadıköy meydanını gören yan tarafta her zamanki gibi bir telaş, bir kıyamet. Gelenler, gidenler, bekleyenler, yüklerini indirip yüklerini yüklenenler. Siz o saatlerde buralarda mıydınız bilmiyorum. Hani derler ya, iğne assan yere düşmez, öyleydi işte. Nasıl yaptı anlamadım. Gülcivan o hınca hınç kalabalığın yoğun sis yüzünden Arap saçına dönmüş, Arap trafiğinin arasından şu köpüklü dalgaları yararak denizin içinden çıkıp gelen masal atları gibi süzülüp geçti ve garın ön yüzünde tam merdivenlerin başında durdu. İşte geldik gülüm. Gülcivan'ın üzerinden inerken deminden beri aklımı kurcalayan soruyu sordum. Demek ki bu masal sizin masalınız. O kadar emin olma dedi. İlgisiz, dahası ruhsuzdu sesi. Ama bu masal neden İstanbul'un o kayıp masallarından biri olmasın diye üsteledim. Başını o göz gözü görmeyen sisin ardında koyu gri bir leke gibi hissedilen denize çevirdi. Mavi dedi, rengi mavi. Denizden mi söz ediyorsunuz dedim kuşkuyla. Bir zamanlar görebildiğine göre denizin renginin mavi olduğunu bilmesine şaşmamalıydı. Deniz mi dedi şaşkınlıkla, ne alakası var, masaldan söz ediyorum ben, mavi, masalın rengi mavi. Allah, delilik bu. Bu kez tuttum kendimi, hiç bozuntuya vermeden sordum, masalların bir de renkleri var öyle mi? Evet, senin aradığın masal mavi masal, didiklemenin bir yararı olmayacaktı nasılsa. Peki dedim, şimdi ne yapacağız, nerede bulacağız bu mavi masalı? Artık ayrılma vakti gülüm dedi sesinde samimi bir şefkatle, bundan sonrasını kendin halledeceksin. Ben o sisin pusun, o kalabalığın, o hengamenin içinde tek başıma, hem de Haydarpaşa garında, içime nasıl bir korku düştüğünü, bir anda nasıl paniğe kapıldığımı anlatamam. Ama bir dakika diye bağırmışım. Nereye gidiyorsunuz? Hani bana yardım edeceğinizi söz vermiştiniz. Hem güzeldi. Bu masalı niye beğenmediniz ki? Ben sözümü tuttum dedi bana. Seni aldım buraya kadar getirdim. Masala gelince, evet güzel, içli, hazin bir masaldı. Ama gerçekten kayıp bir masal olsaydı, onu bana böyle bir çırpıda anlatabilir miydin? Bir düşün. Çaresizlik içinde kıvrandığımı görünce, sesinde cesaret veren bir tınıyla üsteledi. Hadi gülüm cesaret. Şimdi hiç arkana bakmadan git ve insanların arasına karış. Korkma, ihtiyacın olursa ben yine gelir seni bulurum. Karma karışık duygular içindeydim. Burnumun direğinde incecik bir sızı, kolumu boynuna atıp sımsıkı sarıldım ona. Yo, sormayın, bilmiyorum, öyle geldi içimden, sarıldım işte. Sonra da dediği gibi hiç arkama bakmadan yavaş yavaş merdivenleri çıkmaya başladım. İçeri girip sisin pusun içinde bir görünüp bir kaybolan sıkıntılı, yorgun, bezgin yüzlere bakınarak peronlara doğru yürüdüm. Sis yüzünden çoğu silüet halinde görünen kucaklaşmaların, açık pencerelerden uzanan gülümseyişlerin, boşlukta devasa bir duvar saatinin sarkacı gibi bir sağa bir sola salınıp duran ellerin, kolların arasından geçerken hüzünlü, kederli bir ağırlık çöktü üzerime. Bir an için her şeyden vazgeçtim ve olduğum yerde durup düşünmeye başladım. Bir yeri, bir insanı, bir zamanı terk ederken neden el sallar insan? Şimdikilerin bir hükmü yok. Onlar kendilerine öğretilmiş olanı tekrarlamaktan başka bir şey yapmıyorlar. Peki kimdi? İlk kez bir ayrılık anına bedeninin yanında öylece uzanmış duran, her şeyden bir haber, kolunu havaya kaldırarak elini açıp boşluğun içinde sağa sola sallama hareketiyle eşlik eden o adam kimdi? Ya da bir kadın belki. Evet, kadın olmalı. Bir erkeğin yaratıcılığını haddinden fazla zorlayan bir buluş olurdu bu. Parmaklar hafifçe aralık, bir sağa bir sola. Tam da devasa saatlerin altında salınan sarkaçlar gibi. Beden dili denilen şey baştan aşağı bir hikaye değilse eğer, sözcüklerin diline dökülebilir bir anlamı olmalı bu hareketin. Ben gidiyorum ve sen yokluğumda geçen zamanın her saniyesinin ağırlığı altında ezileceksin. İşte böyle. Tık tık tık tık. Ayrılık. Bütün saatler ayrılığı söyleyecekler sana. Tık tık tık tık. Ayrılık. Ya da birden boğulacak gibi hissettim kendimi. O uğultuya daha fazla dayanamazdım. Peronu dolduran kalabalığın içinden sıyrılıp kaçarcasına ön kapıdan dışarı çıktım. Hiç esinti yoktu ama yine de dışarıda, açık havada olmak, serin merdivenlerin tenhasında oturmak iyi gelmişti bana. Kendimle baş başa kalınca biraz daha soğukkanlı düşünmeye başlamıştım sanırım. Gülcivan'ın dediğine göre kayıp masal oralarda bir yerdeydi. Ama insanların arasına karışmak bana göre bir şey değildi. Öyleyse ne yapacaktım? Masalı nereden bulacaktım? Tak, tak, tak, tak. Hayret, yaprak bile kıpırdamazken bu alabildiğini durgun havada aşağıda yan taraftaki kapı habire çarpıp duruyordu. Gar müdürlüğünün denize bakan ana giriş kapısı. Bu kapının 100 yıl önce gar binası yapıldığında takılan orijinal kapı olduğunu bir yerlerde okumuştum. İyi de koskoca gar kapısını kim açık bırakıp gitmiş olabilir? Biraz önce şu merdivenlerin başında 100 yıllık bir atın üzerinden inmemiş miydim? Öyleyse bu 100 yıllık kapı niye açık olmasındı ki? Olsun olmasına da. O öyle çarptıkça zaten karmakarışık olan zihnimi toparlamakta iyice zorlanmaya başlamıştım. Yerimden kalkmış kapıyı kapatmaya giderken birden geliverdi aklıma. Bir dakika. Gülcivan dediğin önü sonu bir masal kahramanıydı. Şu anda ortalıkta olmadığına göre o halde şimdi ben... Niye uğraşıyordum? Ne diye hala canımı sıkıyordum ki? Şuradan bir taksiye atlayıp eve gitsem kim görüp kim durduracaktı beni? Tabii ya, yüzümü Kadıköy istikametine çevirip hızlı hızlı yürümeye başladım. Aralıksız çarpan kapının önünden geçerken yüreğim ağzımdaydı. Nihayet kurtulacaktım. Tam o sırada beyhude. Korkuyla geri çekildim. Sanki içeriden esen ani bir rüzgarla kapı üzerime doğru itilmişti. Az kalsın o hızla gelip küt diye yüzüme çarpacaktı. Beyhude gülüm. Telaşla sağa sola bakındım ama görünürde kimse yoktu. Kim? Yine kim konuşuyor benimle? Yetti ama bıktım artık ya. Bir daha bakındım sağa sola aşağı yukarı. Yukarıda kapının üzerine tünemiş aiste aiste sallanan bir martı. O sinirle bağırmışım. Siz kimsiniz? Benimle konuşan siz misiniz? Ha ha ha. Bu benim saatlerdir aradığım martı. Ama bu gülüşü gerçekten sinir bozucuydu. Gülmekten başka bir şey bilmez misiniz siz? Kusura bakma elimde değil. Yine gülmeye başladı. Ha ha ha. Allah Allah. Nedir bu kadar komik olan? Madem öyle söyleyeyim ben de güleyim bari. Sen beni anlamadın dedi kahkahaların arasından. Ben gülen martıyım. Ne yapayım? Sesim öyle çıkıyor. Değiştiremem ki. Gülen martı mı? Gerçekten şaşırmıştım. Hiç duymamıştım. Duymaman normal. Çok uzaklardan geldim. Ta Galapagos adalarından. Galapagos adaları mı? dedi. Yeni bir kahkahanın ardından. Üstelik yeni geldim. Çok da yorgunum gördüğün gibi. Buraya böyle çöküp kaldım işte. Martıların böyle uzun yolculuklara çıktığını bilmezdim dedim merakla. Genellikle çıkmazlar. Biz İstanbul'un martıları için buradayız. Herhalde biliyorsun. Sizin martıların bugünlerde biraz canları sıkkın. Hayli kalabalığız aslında. Ben önden geldim. Diğerleri de birkaç güne kadar burada olurlar. Sizin şehir yöneticilerinin tam burası için bir iş merkezi projeleri olduğunu biliyorsun herhalde. Evet de iyice meraklanmıştım. İstanbul martılarının şehirdeki en güzel evlerinden biri ellerinden gidiyor. Yani haliyle yerlerinden, yurtlarından kovulmuş, sürülmüş hissediyorlar kendilerini. Atalarımın başına da gelmişti bir vakitler. Hala anlatıp dururlar. Yerinden yurdundan olmak ne fenadır bilirim. Demem o ki biz onun için buradayız. İstanbul martıları dayanışma için. Martı martıya dar zamanda muhtaç. Göreceksin. Birkaç gün sonra dünyanın bütün martıları burada toplanacak ve ortalığı fena halde ayağa kaldıracaklar. Üzgünüm ama bütün bunlar beni hiç ilgilendirmiyor diye soğuk bir şekilde omuz silttim. Bu lanet gara ne olacağı zerre kadar umurumda değil. Hatta bence geç bile kaldılar. Çok daha önce yıkmaları, ortadan kaldırmaları gerekirdi burayı. Şehrin selameti için gerekli bu, anlıyor musunuz beni? Bir dakika, bir dakika. Sen ne dediğinin farkında mısın gülüm? Yerden göğe kadar dedim inatla. Ben öyle çok, öyle çok düşündüm ki bu konu üzerinde. Neyse ki artık şu küresel ısınma meselesi var. Dedikleri gibi bu iş Akdeniz ülkelerinden başlayacaksa siz ne derseniz deyin. Haydarpaşa Garı'nın hiç şansı yok. O da diğerleri gibi sular altında kalacak. Bu arada şu anda zaten kazıkların üzerinde ve suyun içinde olduğunu da hatırlatmak isterim. E haliyle en önce o suya karışacak. Aslında bakarsanız o anı defalarca zihnimde evirip çevirdim. Suyun kente doğru ağır ağır yürüyüşünü. Önce iskele gidecek şüphesiz. Mavi mozaikler Marmara'nın mavişinde kaybolacaklar. Yazık. O mozaikleri sevmiştim bir zamanlar. Ama doğanın refleksleri böyle çalışmıyor işte. Yani hatıraların önemi yok. Bu mevzuda tabiat ana için yok maalesef. Kusura bakma ama siz insanlar için var da ne yapıyorsunuz diye araya girdi. Ne diyebilirim? Benim anladığım ortada ciddi bir uyum sorunu var. Yaşlandı, yoruldu. Tabiat ananın bünyesi kabul etmiyor artık insanı. Çaresiz geriye kalanların hatırı için dışarı atacak, kurtulacak bizden. Doğa insandan ve insanın yarattığı her şeyden kurtaracak kendini. Başı göğe eren binalardan, 8 silindirli arabalardan, denize nazır saraylardan, saray yavrularından, high-tech stüdyolarda kaydedilen müzik eserlerinden ve stüdyoların kendilerinden, dünyanın 7 harikasından, uzay istasyonlarından, klasik, modern, postmodern türüne, şekline, şemaline bakmadan, Cervantes'ten Kundera'ya, bütün edebiyat eserlerinden, düşünen adam heykelinden ve Michelangelo'dan ve soluğumuzu kesen bir mum sanat eserlerinden, Rönesans tablolarından ve bir kavram olarak Rönesans'tan, sonra Picasso'dan, Neruda'dan, Andy Warhol'dan, dünyanın en zengin 100 adamından, dünyanın en güzel kadınlarından, bilgi çağından, bilgisayarlardan, internetten, iPod'lardan, flash disklerden ve cümle bilgi depolarından. Doğa hepten rahatlayıncaya kadar kusacak. Artık bünyesine uymayan insandan ve içinde insana dair ne varsa hepsinden kurtaracak kendini. Geriye hiçbir şey kalmayacak. Acıklı değil mi? Ama böyle hiçbir şey kalmayacak. Okyanuslar dolusu sularla tepeden aşağıya yıkayacak kendini. Doğa safradan, insandan aranacak. Olur da içeride hala 3-5 kişi kalırsa o derin travmanın ardından ihtimaldir ki hiçbir şey hatırlamayacaklar. Diyelim hatırladılar. O zaman da hayatta kaldıklarını binlerce kez şükrederek çaresiz sıfır noktasından, yani cahiliyet çağından, mahrumiyet çağından başlayacaklar. Sıfır noktası. Bilir misiniz burada Haydarpaşa Garı'nda da bir sıfır noktası vardır. Peronların az ilerisinden, makastan hemen sonra köprünün oralarda bir yerden başlar. Burası bizim bulunduğumuz yer, -400 metredir. Suyun üzerinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatırım. Bir keresinde Emin Dayı anlatmıştı bunu bana. Mimar olduğunu söylemiş miydim? Ağır ağır şu merdivenlere doğru yürüyecek su. Birinci basamak sonra 2, 3, 5 var gücüyle gelip bekleme salonunun kapılarına dayanacak. Bütün kapıları yıkarak hızla duvarlara yürüyecek. Son restorasyonda botokslu kadınlar gibi yüzü gözü hali değişen duvar süslemelerinin boyalarını birbirine katıp peronlara doğru yürüyecek. Sıfır noktasına vardığında yolunu hepten bulacak. Demir yolu boyunca ve yolun iki yanında ne var ne yok hepsini kendiyle birlikte sürükleyerek alıp başını gidecek. Kızıl Sultan'ın Şanlı-Bağdat yolu gürül gürül akan bir su yolu olacak artık. Ama yine de iyimser açıdan bakarsak geride bütün bunlara hayıflanacak kimse olmayacak. Ne Kızıl Sultan'a, ne Haydarpaşa Garı'na, ne de zavallı demir yoluna. Her şey suya karışıp yavaş yavaş su olacak bir gün. İşler tam olarak benim düşündüğüm gibi gelişmeyebilir. Çok iyi farkındayım bunun. Suyun, gökannemin deyişiyle bu sarı vedaya nüfuz edişi benim düşündüğüm kadar yavaş seyretmeyebilir. Çok daha büyük dalgalar, burası için tasarlanan projenin çizimlerini gazetelerde görmüştüm. Başı göğe eren yüksek yüksek binalardı, ikiz kuleler gibi. İşte o binaların boyunda bir dalgayla, tek bir hamlede bu Haydarpaşa Garı yerle yeksan olabilir. Dünyanın başka yerlerinde bambaşka insanlar henüz sıra kendilerine gelmemişken, tıpkı bizim ikiz kuleleri seyrettiğimiz gibi 100 yıllık gar binasının nasıl bir seferde devasa dalgaların arasında karıştığını seyredebilirler. Ama artık bunların hiçbiri umurumda değil. Birkaç saat sonra İstanbul'da bile olmayacağım zaten. Yani bu dayanışma eylemi falan hoş ama maalesef ben göremeyeceğim. Ya sen amma da karamsar bir kızsın diye isyan etti. Hem de umursamaz. Dünyanın bütün martları diyorum sana. Göklerin tarihinde bugüne dek yapılmış en büyük martı eylemi olacak bu gösteri. Yazık dedim. Boşa kürek çekmek diye buna derim ben. Canım sıkılmıştı. Bir şeylere sinir olmuştum ama neyse. Bilmiyorum. Hem anlamıyorum diye devam ettim. Bu gar binasından size ne? Yani bizde de bir söz vardır. Galapagos nere, Haydarpaşa nere? Ha ha ha. Martılar sınır tanımazlar dedi gülüşünün arasından. Bu kez bilme sırası bendeydi. Ha, sınır tanımayan doktorlar gibi mi? Yok öyle denemez. Aslına bakarsan onlar sınırların farkındalar ama önemsemiyorlar. Bizim dünyamızda ise gerçekten sınırlar yok. Bunu sana anlatmam zor biliyorum. Bin yıllık önyargılardan bir çırpıda sıyrılıp beni anlamanı beklemek büyük haksızlık. Biz gülüm göklerde gerçekten de kocaman bir aile gibi yaşarız. Yani dünyanın neresinde olursa olsun bir martının parmağı kesilse diğerinin... Anlıyorum anlıyorum size başarılar dilerim diye kestirip attım. Bu kardeşlik muhabbeti falan her şey iyice can sıkıcı bir hal almaya başlamıştı. En iyisi bir an önce sadede gelmekti.